Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam merhabalar.
Merhaba hocam, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyisiniz?
Sağ olasınız hocam, siz de iyisiniz.
Allah'a şükür hocam. Çok Allah şükür. İzleyicilere bir söz verdik geçen hafta. İşin bir kısmını konuşmuştuk, diğer kısmını da önümüzdeki hafta konuşuruz demiştik. Şimdi artık onu konuşacağız. Geçen haftaki konu çok muazzamdı. Yani neyi konuştuk hatırlamak gerekirse ufaktan? Bizim dindarlaşmamız veya dinden uzaklaşmamız, toplumun ahlaksızlaşması, yozlaşması filan bizi geri bırakan en önemli sebeplerden biri midir? Yani biz önce ahlakımızı, dindarlığımızı kaybettik. Ondan dolayı da bilim, teknik üretemedik. Yani işin ahlak ve pratik tarafını konuştuk. Bir de şöyle bir yorum var hocam. Yine bir şey hatırlatayım da. Her şey yine dönüyor, dolaşıyor. Biz niye geri kaldık? Buna geliyor yani. Bunun hep bunlar aslında yorumları, efendim açılımları yani. Anlama gayretleri.
Öyle yani bunu diyelim. Şöyle ifade edersek daha doğru olabilir Muhammed Hocam. İçinde bulunduğumuz hali, ahvali anlama çabası bu.
Anlama çabası.
Anlama tabii. Çabası yani.
Ama anlamak dediğimiz şey de katmanlı bir şey ya.
Evet.
Şöyle mesela hani bugünkü anlam dünyasında yakaladığımız yer, durduğumuz yer bir öncekini aslında reddetmek zorunda değil. O da bir anlamadır ama daha yüzeysel bir anlamadır. Biraz daha katmanlı anlarsın belki yani.
Evet.
Öyle de bakabiliriz. Ama bugün şunu konuşacağız hocam. Tamam, ameli olarak izleyiciler eğer kaçırdıysa mutlaka o bölümü izlesinler. Geçen haftaki bölümü. Ahlaki bozulmanın bir toplumun kuvvetini kaybetmesi, gücünü kaybetmesi ve işte ilerleme, tırnak içinde ilerlemesine engel olması, sebep olmasını konuştuk. Bir de şöyle bir şey var. Dindar bilinç, tırnak içinde, dindar bilinç, Müslüman düşünce, yani iman eden bir irade zaten dünyayı anlamaya manidir. Yani kainatla ilişkisi Allah'a iman üzerinden olduğu için bilinci sınırlıdır. Dindar bilinç özgür düşünce üretemez.
Evet.
Dindar bilinç yeni keşifler yapamaz. Çünkü dindar bilinç zaten imandan beslenir, teslimiyetten beslenir. Efendim keşfetme, arama, peşine düşme, soru sorma, sorgulama dindar bilincin tabiatına, karakterine terstir. İddia bu hocam.
Şimdi bu bir anekdotla gireyim. Bağdat'ın Farabi sonrası felsefe halkasının reisi olan bir filozofu var. Ebu Süleyman el-Sicistani.
Sicistani.
Evet. Ondan böyle zaman zaman birkaç cümle aktarırız. Onun din felsefe ilişkisine dair bir karşılaştırması var.
Bir metninde mi?
Kendi metni elimizde değil de Ebu Hayyan Tevhidi aktarıyor kendisinden.
Aktarıyor.
Evet, tamam. Ebu Hayyan Tevhidi dönemin Udebasından yani böyle ediplerinden bugüne belki bir entelektüel gibi tercüme edilebilir. Çeşitli meclislerde bulunuyor, çeşitli halkalarda bulunuyor. O halkalarda konuşulan şeyleri kaydediyor.
Kaydediyor.
Evet, hmm. Filozoflar nelerle ilgileniyor, kendilerine hangi sorular soruluyor, bu soruları nasıl cevaplıyorlar.
Ondan Sicistani'den sonra direkt mi aktarıyor bu?
Tabii tabii.
Sicistani, onun meclisinde bulunmuş.
Meclisinde bulunmuş. Tabii tamam. Sicistani soruları var mesela. Ebu Hayyan Tevhidi özellikle bilgi davranış ilişkisini kafasına takmış vaziyette.
Hmm.
Bu türlü bunun etrafında dönem pek çok soru soruyor. Tabii bu konuşmalar esnasında da onun anlattığı kadarıyla, tabii onun gözünden yani sonuçta Ebu Süleyman Sicistani'nin fikirleri hakkında bir kanaat sahibi olabiliyoruz.
Oluyor.
El İmta ve'l Muanese gibi kitapları var Ebu Hayyan Tevhidi'nin, yani bu meclisleri, sohbet halkalarının gündemini aktarıyor bize.
Çok kıymetli hocam.
Çok kıymetli.
O yüzden
tabii.
Özellikle sordum.
Evet.
Bir metinden hareketle
evet.
Mi?
Türkçe'ye de tercüme edilmedi. Bu eserler biraz edebi gücü
yönü
yüksek.
Ağır.
Evet, yönü ağır eserler. Böyle çok akademik Arapçayla hemen tercüme edilmesi güç eserler. Yani bunlar böyle hı-hı. Cahız'ın eserleri gibi. Zaten kendisinin model şahsiyeti de Cahız. Ebu Hayyan Tevhidi'nin.
Yani mesleki meşrebi de ona uygun zaten.
Meşrebi uygun. Yani Cahız gibi bir yazar olmak hı-hı. istiyor kendisi. Ama günümüze ulaşmayı başarmış yani güçlü bir yazar. Şimdi Ebu Süleyman Sicistani diyor ki dinle felsefe arasında diyor karakter bakımından farklılık vardır. Din teslimiyeti ister. Felsefe eleştiriyi talep eder.
İşte az önce
evet, evet ben tam özetleyeyim yani. Hı-hı. Din şayet eleştiriye konu olursa buharlaşır diyor. Hı-hı. Ama felsefe eğer teslimiyete konu olursa buharlaşır. Yani sen felsefi öğretileri sanki bir dini öğretiymiş gibi teslim olarak onları kabullenerek sanki iman ederek anlamaya kalkarsan felsefe dediğin şey elden gider. Din diyor tamamlanmış bir şeydir. Din tamamlanmış
ya
bir şeydir.
O dönemde bu cümleleri bu netlikle...
Tabii aynı bu cümleleri böyle. Ama diyor felsefe tamamlanmış bir şey değildir. Felsefe sürekli gelişime açıktır. Yani varlık araştırması yaptığımız sürece, varlık araştırması derken fizik, matematik ilimlerde, metafizikte, işte ahlak ve siyasette neyse yani iradi ya da insani varlık alanıyla tabii varlık alanına dair araştırmalar yaptığımız sürece bizim bilgilerimiz artabilir, önceki bilgilerimizi değiştirmek isteyebiliriz, yenilemek isteyebiliriz, açıktır diyor gelişmeye. Ama dinde sen bunu yapmaya kalkarsan bidate düşersin diyor. Hmm. Yani dini böyle değiştirmeye kalkarsan dinin kendisini yok edersin diyor.
Hocam dikkatimi şu çekti. Bu sözleri söyleyenler genelde böyle mal bulmuş mağribi gibi davranıyor.
Evet ama yani bu adam ne biliyor musun?
Defa keşfetmiş gibi davranıyor.
Evet. Bunlar çok eski hocam.
Yani
bu adam
böyle kalıp aynı.
Tabii aynı cümleler. Zaten tartışıyorlar bu konular yeni değil. İslam'ın en temel problemlerinden bir tanesi, İslam geleneğinin temel problemlerinden bir tanesi akıl vahiy ilişkisi. Hı hı. Bunun akıl vahiy ilişkisinin bir diğer ismi yani çeşitli kademelerde isimleri var. Diyelim ki rey rivayet ilişkisi. Başka bir seviyede bilim din felsefe ilişkisi. Yani değişik isimler alıyor yani halka genişledikçe görünümü değişiyor ama temelde ana sorunlardan bir tanesi bu ve Müslüman düşünürlerin her dönemde buna dair teklifleri var. Yani Müslümanlar bu meseleyi nasıl ele almamız gerektiğine dair kanaat izhar etmişler, tartışmışlar. Bazı dönemleri de bu tartışma çok canlı. Özellikle felsefenin tercümesinden ve tanınmaya başlamasından sonra yani böyle Amiri'nin, İbn-i Miskeveh'in, İhvan-ı Safa'nın, işte Ebu Süleyman Sicistani'nin, Yahya bin Adi'nin, böyle Farabi de dahil olmak üzere İbn-i Sina'ya kadar ki filozofların en önemli gündemlerinden birisi bu ve çok ayrıntılı teoriler geliştirmişler. Biz müteaddit defalar Farabi'yi gündeme getirdik. Farabi'nin de felsefesinin esasında buna dair bir görüş var. Yani din felsefe ilişkisine dair bir görüş var. Şimdi bunu diyelim ki bir ilke olarak kabul edelim. Şimdi din kime teslimiyet?
Allah'a.
Allah'a teslimiyet. Yani din herhangi bir olguya dair açıklamaya teslimiyet değil, değil mi?
Değil tabii ki.
İki.
Ama o olgunun Allah'ın iradesi olduğunu söylerse ona da teslimiyet olmuş olur.
Şöyle Allah'ın...
Yani yağmuru yağdıran Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Tamam yağmuru yağdıran Allah'tır da yağmurun yağdırma şartları ile ilgili bilgiyi garanti ediyor mu bu?
Yok.
Etmiyor. Yani eğer bir Müslüman iyi bir çiftçilik yapmak istiyorsa mevsim bilgisine ihtiyaç duymuyor mu?
Duyuyor. Toprak duyuyor. Bilgisine ihtiyaç
tabii.
duyuyor.
Yani bu bilgilerle Allah'a teslimiyet arasında çelişki var mı?
Yok.
Yok.
Ontolojik bir çelişki hiç
tabii,
yok.
Tabii. Dinin teslimiyet olmasıyla içinde yaşadığımız şartların, tabii veya sosyal şartların anlaşılması, buna psikolojiye ekle, ötekini berikini, anlaşılması, yorumlanması ve derinleştirmesi arasında herhangi bir çelişki var mı? Teorik olarak?
Yok.
Yok. Bak önce teoriden gidelim yani. İki, yani birinci kısmı burası. İkincisi, dinin tamamlanmış olması, bilimlerin gelişmiş olmasıyla, gelişmeye açık olmasıyla çelişiyor mu?
Çelişmiyor.
Çelişmiyor. Nazari
ama
bir
siz bu soruları daha ontolojik bağlamda soruyorsunuz.
Tabii geleceğim. Yani adım adım gidiyorum. Ha,
tamam.
Böyle bir çelişki var mı?
Yok.
Çelişki yok gerçekten yani. Yani evet. Sen dinin Allah Resulü tarafından insanlığa bildirildiğini aslında bu ancak içtihatla artık sürdürülebileceğini düşünebilirsin. Aynı zamanda da fizik araştırmalara, matematik araştırmalara, değişik seviyedeki bilimsel çalışmalara devam edebilirsin. Bunda bir çelişki var mı?
Yok.
Yok bak şimdi işin doğrusu. Gerçekten böyle bir çelişki yok. 3. Tarihsel olarak böylesine bir dindarlığa Allah ve Resulüne teslimiyet ve dini yaşama üzerine kilitlenmiş bir dindarlığa sahip insanlar içinde yaşadıkları dönemi, tabii ve sosyal şartları anlamakla ilgili meraklarını yok mu ettiler?
Vaka etmediklerini gösteriyor.
Evet şimdi o vakayı inceleyelim. Konuşalım yani o vakayı.
Yani
o
bilim olmuş,
tabii şimdi
olmuş.
Bak şimdi İslam'ın gelişim süreci nasıl bir bakalım yani. Şimdi İslam işte Mekke ve Medine'de zuhur etti. Kısa zaman sonra yani 50-100 yıl gibi içerisinde.
Sonra Afrika.
Hicaz, Kuzey Afrika, Şam, İran, Irak, ondan sonra Türkiye bölgelere kadar genişledi. Kısa zaman içerisinde Kıbrıs'a gitti. Yani denize açıldı, karalardan genişledi. Mamur dünyanın önemli bir kısmına vardı. Dönemin mamur dünyasının, bilinen dünyasının önemli bir kısmını işgali, yani hakimiyeti altına aldı. Değil mi? İstanbul bir devlet oldu yani. Siyasi içtimai nizama dönüştü. Şimdi bu insanların yaptığı ilk iş ne? Yani bu böylesi bir hakimiyet alanı oluştuktan sonra şer'i bilimleri kurdular önce. Yani Allah ve Resulünden intikal ettiklerini, intikal ettiğini düşündükleri hakikat bilgisinin ve ona uygun yaşam formunun nasıl tevarüz edilebileceğini, yani Müslümanların varlığını nasıl sürdüreceğini, Müslüman olarak var olmanın nasıl devam ettirileceğini anlamayı, yorumlamayı mümkün kılan bilimleri inşa ettiler, değil mi? Bu siyasi içtimai nizam kurulup geliştikten çok kısa süre sonra da başladılar kadim milletlerin hem içinde bulunduğumuz, içinde bulundukları döneme dair tefekkürlerini hem de varoluşun muhtelif seviyelerine, matematik, fiziğin, metafiziğin, ahlakın, siyasetin ihtiva ettiği varlık alanlarına dair araştırma verilerini tevarüz ettiler. Bunları tercüme etmeye başladılar. Tercümeler ta Emeviler döneminde başladı hocam. Emevi halifelerinden Halid bin Yezid zamanında başlıyor tercümeler. Abbasiler döneminde hız kazanıyor. Hicri 200 ila 220 arasında son derece sistemli bir tercüme hareketi gerçekleşiyor. Yani bunlar içerisinde bakın şöyle çalışmalar var. Zannediyorum Memun'un siparişiyleydi. İbni Vahşiye diye bir Hristiyan yazar var. Bu aynı zamanda Hristiyan bir din adamı. İbni Vahşiye buna Memun bu zata Eşşavkul Mültehab eserinin ismi. Kadim bütün alfabelerin çözümünün nasıl yapılacağına dair kitap sipariş ediyor.
Yani alfabe Mısır, çözümü.
Tabii. Günümüze Allah ulaştı, Allah. Yayınlandı. Tabii. Ta ne zaman yayınlandı ama kitap? Almanlar Mısır hiyerogliflerini okumaya çalışırken. Yani Mısır yazıları, yazısı, Mezopotamya'nın çeşitli halklarının yazısı, yani kadim dönemden intikal eden alfabeler nasıl okunur? Buna dair adam kitap yazdı zaten. İçinde Allah. Felsefe tarihi var tabii, dini düşünce tarihi
halife
var.
Halife de bunu tercüme ettiriyor.
Halife bunu yazdırıyor, tercüme değil.
Tamam.
Siparişle yazılıyor.
Sipariş ediyor yani.
Tabii. Yani eski milletlerin ziraat bilgisini aldılar. Matematik bilgisini aldılar. Yani zooloji bilgisini aldılar. Geometri bilgisini. Ulaşabildikleri bütün verileri aldılar. Şimdi bu insanların bilinci dini değil de gayri dini bilinç miydi? Yok. Bunu yaptıranlar zaten halife ünvanına sahipler. Bunu yap, bu süreci yöneten insanlar aynı zamanda dini ilimlerin çeşitli alanlarında mütehassıs olan insanlar. Yani bunlar dini ilimler erbabı. Hatta tercümelerin sistemli bir şekilde yapıldığı dönem Memun, Mutasım ve Vasık dönemi. Bakın bütün o Yunan külliyatının çevirdiği. Kim bu adamlar? Ya Mutezile'nin Abbasiler döneminde iktidara geldiği dönem. Evet. Yani iktidara geldiği şahıslar bunlar. Memun biliyorsunuz Memun döneminden başladı. Kendisinden sonra iki halife kadar devam etti. Mutezile resmi ideoloji haline geldi. İslam'da kelamı kuran adamlar bu tercüme faaliyetini desteklediler yani.
Evet.
Desteklediler. Yani onlara rağmen yapılmış bir faaliyet değil bu. Onlarla birlikte yapılmış bir faaliyet en azından. Dolayısıyla zaten bu Müslüman olan milletler, İranlılar, ötekiler, berikler, bunlar zaten kendi gündemleriyle geldiler. Yani bunlar zaten eski şeylerini, bilgilerini bir tarafa bırakıp da boş bir zihinle Müslüman olmadılar ki. Adetleriyle, kültürleriyle, birikimlerle geldiler ve İslam'ın onlara verdiği dindarlık ruhu ve bilinciyle ya da din anlayışıyla bu düşünceyi geliştirme, yani bu araştırmaları geliştirme arasında herhangi bir çelişki görmediler. Bir defa şunu da farkında olmak lazım. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın inşa ettiği Farabi'nin tabiriyle millet, siyasi ve içtimai düzene mensup olan insanlar bilimsel bir merak geliştirdiler. Bakın biz bunu böyle bazen böyle çok hızlı geçiyoruz. Dünya tarihinin herhangi bir döneminde 70 yıl gibi sürede böyle bir bilimler külliyatının kurulduğu vaka değil hocam.
Böyle bunun muazzam bir şey hakikaten.
Tabii muazzam bir şey, bunun bir örneği yok. Bu neyle aç? Burada bilimsel merak gelişmiş. Yani bu bilimsel merak sadece hadisleri toplamakla ilgili değil ki. Hadisleri toplayan adam rivayeti yöntemleştiriyor.
Evet. Bunun tabii, da dünyada örneği.
Tabii fıkhı kuran adam istidlali yöntemleştiriyor kendine özgü şartlarda. Tarihi yazan insanlar rivayet disiplininin başka bir cihetinden yöntemleştirilmesini temsil ediyorlar. Yani rivayet vakasının yani işte kelamı kuran insanlar doğa araştırmalarını siz disipline etmeyi hedef ediniyorlar. Dolayısıyla zaten şer'i ilimlerde olan bir yöneliş felsefi ilimlerle de gelişiyor değil mi? Şimdi İslam toplumu 3. yüzyıla geldiğimizde daha mı az dindar oldu? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu bilinci yitirdi mi bunları yaptı?
Mümkün değil. Yani.
Hayır mümkün değil. Bunun yaptıkları sırada İmam Şafii hayatta, İmam Ahmet bin Hanbel yetişiyor.
Yani... Ama öyle Ahmet bin Hanbel deyince aklıma geldi. Yani bunlara karşı çıkan bir damar, dil, bir gelenek de var.
Olsun müsaade etti hocam. Koca bir medeniyetten bahsediyoruz. Tabii canım. Tabii canım yani herkes niye bir şey desteklesin? Yani. Tabii ki yani.
Ama genel olarak baktığınızda yani o günkü okur, yazar, düşünce üreten sınıf, yani ilimle iştigal eden, halk tabanlı demiyorum, ilimle iştigal eden sınıf sınıfı ele aldığımızda muhalif taraf ne kadar temsil ediyor?
Muhalif taraf hakim değil.
Değil değil mi?
Değil tabii.
Ama sonra işte devrim oldu. Ahmet bin Hanbeller hakim olmadı.
Hakim mesela. Olmadılar hocam hiç.
Nihne olayından sonra.
Yok hocam hiç Ahmet bin Hanbeller hakim olmadılar. Ahmet bin Hanbeller'in hakim olduğu bir dönem oldu da bu ilimler dışlandı değil İslam tarihinde.
Yani olduysa da engel olamadı yine.
Yok engel olma gibi bir hedefleri olmadı hocam. Çelişki görmüyorlar ki. Yani bunlar düşünce seviyesinde tartışılan meseleler.
Ama kıyasa bile karşı çıkıyorlar. Onu yoksa şey mi diyeceksiniz yani dini ilimlerin bir metodoloji alternatifi olarak.
Tabii hocam o kıyasa karşı çıkıyor adam Ebu Hanife'ye karşı çıkıyor. Ki Aristo'ya değil yani. Aristo adamın gündeminde bile yok.
Yani bilimin gelişmesine yönelik bir tavır olarak anlaşılamaz tabii. Bu.
Yok öyle bir şey değil bu. Adam zaten Ebu Hanife'ye karşı çıkıyor. Yani bir tür dindarlık anlayışını savunuyor. Bu dindarlık anlayışının muhalifi Ebu Hanife. İmam Azam Ebu Hanife ona karşı çıkıyor. İmam Buhari bir dindarlık anlayışı savunuyor. Bu dindarlık anlayışının muhalifi İmam Azam Ebu Hanife. Yani kendi içlerinde tartışıyorlar. Bu tartışmaya nadiren tartışmanın cephesi olarak nadiren filozoflar gündeme geliyorlar Gazali dönemine kadar. Şunu demek istiyorum ama yani. 4. yüzyıl, 10. yüzyıl felsefi ilimlerin. Felsefi ilimler deyince insanlar aklına ne kastettiğimiz gelmiyor. Hep düze açıklama yapmaya ihtiyacımız var. Ya meteoroloji çalışması, matematik tabii, çalışması.
Bilim içinde
yani. Aritmetik, evet. Geometri, astronomi yani bütün bunlar onun içinde. Bu çalışmaların en gürbüz olduğu dönemlerden birini ifade eder. Yani insanlar 4. yüzyılda dindar bilinci yitirip seküler bilinç sahibi olduğu için mi yaptı bunları? Hayır. Ebu Süleyman Sicistani'ye örnek verdim ya. Adam döneminin felsefe arkası reisi bak. Filozof dönemin filozofu o Bağdat'ta. Ebu Süleyman Sicistani diyorlar ki ya sen filozofsun ama çok dindarsın diyor. O zaman söylemişler bunu.
Allah
evet.
Allah.
Hatta Ebu Hayyan Tevhidi'nin bir sorusu var Ebu Süleyman Sicistani'ye. Diyor ki üstad bir insan, aynen ifadeleri böyle yani, bu dünyada insanlar katında rezil olacağını, rezil rüsva duruma düşeceğini bile bile nasıl oluyor da bildiğine aykırı davranabiliyor?
Ne demek istiyor?
Ya diyelim ki şurada dürüstçe oturmanın iyi olduğunu düşünüyorsun ama yapmıyorsun mesela.
He tamam.
İnsanlar senin diyelim ki yalan söylemenin kötü olduğunu biliyorsun, yalan söylüyorsun.
Bilgi-amel ilişkisi.
Bilgi-amel ilişkisi. Ticarette dürüstlüğün iyi olduğunu biliyorsun ama yapmıyorsun.
Yapmıyorsun.
Yapmadığın zaman da perişan oluyorsun aslında. Açığa çıktığın zaman utanıyorsun. Mahcup duruma düşüyorsun. Nasıl oluyor da diyor, insan böyle bir şey yapıyor. Ebu Süleyman Sicistani demiş ki, o zaman Tevhid-i Genç, Sicistani kıdemli filozof. Evladım demiş, Adem'den beri demiş, evladım demiş, biz demiş, bütün çabamız demiş bir hazırlıktan ibarettir. Sonuçta demiş, feyyaz ilke. Verdiği zaman demiş biz başarılı olabiliriz. Lütfettiği zaman başarılı. Bizim üzerimize düşen hazırlık yapmaktır demiş yani. Biz çaba sarf ederiz. Sonuçlar bizim kontrolümüzde değil demiş.
Biraz kaderci bir...
Yani şöyle kadercilik, yani kaderciliği olumsuz anlamda kullanıyorsan değil. Çünkü çabayı reddetmiyor. Biz üzerimize düşeni yaparız. Sonuçlar bizim kontrolümüzde değil. Anlamına gelen bir söz söylemiş. Verirse olur, vermezse yapacak bir şey yok demiş. Tevhidi diyor ki, üstad diyor, sen filozofsun diyor ama bir dini alemi gibi konuşuyorsun diyor. Cevap bu Tevhid'den. Bunun üzerine Süleyman Cizistan diyor ki evladım Adem'den beri bütün hakimler ve nebiler aynı
meşrepten.
Aynı maksadıyla getirirler diyor. Din insanın sireti, felsefe insanın suretidir diyor.
Din insanın sireti, felsefe insanın suretidir diyor. Siret surete sirayet eder.
Evet.
Aslında felsefeyi de şey belirler yani, dindarlığı belirler.
Şu, yani şöyle, insan diyor maksatları bir olduğu için bu aynı maksada varmanın muhtelif yollarını oluştururlar bunlar diyor. Hı. Muhtelif yönlerini ifade ederler diyor. Hatta diyor ki sen Şeyh'in Hadrami'den yaşmaklar çok evlenecek kız tek diye bir söz aktarmıştın ya diyor.
Yaşmaklar çok
evlenecek kız tek bir söz aktarmıştın. Burada o söz geçerli diyor. Yani birisi din diye görünür, diğeri felsefe diye görünür. Maksadı birdir bunların diyor. Hmm. Şimdi bu insan derin bir dindarlık bilincine sahipken felsefi çalışmalardan geri mi kalıyor? Yok. Felsefe tarihi yazıyor. Disiplinler araştırmalar yapıyor. İkvan-ı Safa böyle, Amiri böyle, İbn-i Miskeveh böyle. İbn-i Sina'nın kendisi dindar bir filozof. Ya adam kadim felsefenin zirvesini oluşturuyor. Hı hı. Yani antik dönemden İslam'a intikal eden felsefe klasik formuyla zirvesine İbn-i Sina'da ulaştı. Ondan yani sonra değişik aşamalar ortaya çıkıyor. İbn-i Sina'nın kendisi dindar bir insan. Kişisel olarak çok dindar bir insan yani. Bakın Müslümanların, yani bu sadece nazari olarak konuşulduğunda anlaşılabilir bir şey değil bu mesele. Yani zihninde dini bir tarafa yerleştirirsin. Bilimsel çalışmaları bir tarafa yerleştirirsin. Habire bunlar arasında çelişki bulup durursun. Hayır, öyle değil. Tarihsel olarak mesele öyle değil. Müslümanlar klasik dönemde şer'i bilimleri de kurdular. Felsefi bilimleri de tevarüs edip geliştirdiler. Bu adamlar matematiğe katkı yaptılar. Astronomiye katkı yaptılar. Zoolojiye katkı yaptılar. Metafiziğe katkı yaptılar. Ve bu katkı yapma süreç şeylerini, çabalarını sürdürdüler. Sonra Gazali geldi. Şimdi herkes Gazali'ye bakıyor, dinle felsefe çelişir diyor. Hayır kardeşim, Gazali de din felsefe çelişmiyor normalde. Gazali filozoflarının yönteminin metafizik alanda işe yaramadığını düşünüyor. Gazali sadece filozofların değil, kelamcıların yönteminin de metafizik alanda işe yaramadığını, bunun ikna amaçlı işe yarayabileceğini kabul ediyor. Birisini ikna ederiz. Ama diyor burada kesinlik vermiyor. Ama diyor filozofların yöntemi, bakın hiç burayı konuşmuyoruz. Fizik ve matematik alanlarda işe yarıyor diyor. Fizik ve matematik araştırmalarda işe yarıyor. Burhan yöntemi. Orayı geliştirmek lazım. Hatta onu ayıralım metafizikten diyor Gazali. Diyor ki ya bak diyor, doğru düz Müslüman tabip yok. Tıbbın diyor daha fazla gelişmesi lazım. Böyle şeyler söylüyor Gazali. İhya'nın ilim babında söylüyor bunları. O en çok yaygın olarak kullanılan, en yaygın olarak kullanılan eserinde böyle söylüyor. Sonra Gazali'den sonra ne oldu? Gazali'den sonra felsefe ve din arasındaki ilişki arttı. İlişki arttı, gelişti.
Yani, o da iddia edildiği gibi buna mani olmadı.
Tabii mani olmadı. İlişki gelişti. İlhanlılar döneminde Meraga'da rasathaneler kuruldu. Büyük rasathane kuruldu. Büyük kütüphane kuruldu. Önde gelen filozoflar ve mütekellimler bir araya gelip felsefe ve bilim çalışmalarına devam ettirdiler değil mi? Evet. Bak daha ilerleyelim. İşte bence bu dini anlayışın en katı bir şekilde kurumsallaştığı toplum Osmanlı toplumu. Yani bu zirveye ulaştığı toplum bu. Yani çok muhkem bir yapı oluşturuyor Osmanlı. Hmm. Şeyhülislamlık, öteki berke, yani yapı çok muhkem, çok sağlam yani. O yüzden tarihçilerin bazısı Osmanlı'nın Türk tarihinin klasik dönemdeki maksadı olduğunu söyler. Sanki doğru bu. Yani sanki bütün devletler daha önce Osmanlı'daki forma ulaşmak için kurulmuşlar gibi yani. Gerçekten öyle bir muhkem yapısı var. Son derece güçlü bir teşkilatlanma var.
İslam tarihinin zirvesidir. Yani,
yani artık doğruysa yani anlatmak için kullandım ben.
Anladım.
O bizim şeyimiz değil, iddia edeceğimiz şey değil de yani sadece o yapının muhkemliğini ifade etmek için kullandım. Neyse bu adamlar bilime yatırım yaptılar. Büyük medreseler kurdular. Biz bunları, bak biz bunları farkında değiliz. İslam dünyasında Süleymaniye kadar büyük bir medrese olduğunu bilmiyorum ben. Burası devasa kurumlar bunlar. Mesela şimdiye kadar kurulmuş en büyük Darüşşifa, yani tıp araştırmalarının yapıldığı kurum Süleymaniye'nin Darüşşifası. Yani bunlar da yatırım yaptılar. Yani bunlar da bir yandan fıkhı desteklemekle, bir yandan meteoroloji, matematik, ne bileyim fizik çalışmaları desteklemek arasında çelişki görmediler. Yani. Çelişki görmediler yani. Ve her dönemde de eğer devlet yapısı iyi oturmuş, destekler yeterince sağlanmışsa bu alanlara dair katkılar yapıldı. Hocam, ama özür dilerim hocam. İslam düşünce tarihinin diğer düşünce geleneklerinde olduğu gibi kendi içinde bir serüveni var. Bunun önce kurucu düşünürleri çıkıyor. Sonra o kurucu düşünürlerin yorumlayıcı düşünürleri çıkıyor. Ardından o yorumlar belli bir seviyeye, dakikliğe ulaştıktan sonra bütünlüğü eleştiren düşünürler çıkıyor. Sonra bu eleştirel düşünür düşünceyi ihdas eden insanlar, Fahrettin Razi mesela bunlardan birisidir. Eleştirel düşünceyi ihdas eden insanlar yeni bir takım teorilere ve okumalara zemin hazırlıyorlar. Sonra geleneklerin birleştiği, üst formunu kazandığı örnekler çıkıyor. Muhittin İbn Arabi'de olduğu gibi. Ve ardından bütün bu ortaya çıkan birikimin değerlendirilmeye başlandığı, kendi iç tutarlılığının ve iç sorunlarının ele alındığı dönemler başlıyor. Dönemler başlıyor yani. Biz istiyoruz ki herkes İbn Sina gibi olsun. Ya öyle bir şey olmuyor.
Hocam şimdi bu yorumu bence belirleyen şey, etkileyen şey şu. Batı'da bilimin gelişmesi biraz kiliseyle mücadele ve oradan kopuşla gerçekleşti. Aforoz sistemi işletiliyordu malum. İncil'e veya işte Hristiyan ortaçağ düşüncesine ters düşebilecek fikirler aforoz ediliyor ve onun sahipleri yani işte aforoz ediliyordu. Bir mücadele vardı. Yani o felsefenin ve bilimsel gelişmelerin önündeki kilise engeli kaldırıldıktan, o set yıkıldıktan sonra insanoğlunun zihni özgürleşti diye
ya bir... Ben buna hiç ikna olmuyorum.
Ben zaten ona geleceğim. Tabii yani. Hocam ona geleceğim. Şimdi sanki o oradaki o anlama tarzı buraya transfer edilmiş gibi.
Evet, transfer ediliyor.
Doğru değil mi?
Doğru, transfer ediliyor.
O zaman ilk sorum şu hocam. Oradaki bu yorum doğru mu?
Ya oradaki mesela hocam, oradaki bu yorum da tek başına doğru olamaz. Mümkün değil. Niye mümkün değil?
Ama vakada bunu destekleyen çok şey var hocam. Yakılıyor, ne bileyim, çarmıha geriliyor.
Aforoz edilme vakaları yoktur diye söylemiyorum. Kilisenin baskısı yoktur diye söylemiyorum. Eğer Batı'da coğrafi keşifler ertesinde büyük bir maddi refah ortaya çıkmasaydı, eğer bu coğrafi keşifler insanları oradaki ortaya çıkan hastalıklarla mücadele, insanları klasik dönemdeki tıbbın, klasik dönemdeki fizik bilimlerinin varsayımlarına aykırı varsayımlar yapmaya mecbur etmeseydi insanları. Ya. Kilisenin baskısını 1000 kez kaldırın yine bir numara olmazdı. Olmazdı. Bu böyle
yani
bir şey.
Şartlar, o coğrafi keşifler mesela fiziği yeniden ele almayı gerektiriyor.
Tabii, gerektiriyor.
Bizzat o gemilerin denizdeki hareketine kadar götürülebilecek bir
evet,
şey değil
yani,
mi yani?
Tabii hocam, büyük bir maddi refah ortaya çıkıyor. Yani İspanya'da hocam altın enflasyonu olmuş.
Altın fazlalığı var.
Evet. Yani bu o kadar büyük bir maddi hareketlilik ortaya çıkıyor ki sen kiliseyi diyelim ki ondan 200 yıl önce minimize edip yok etseydin bundan hiçbirisi olmazdı. Böyle bir şey değil yani. İnsanları önceki varsayımları değiştirmeye sevk edecek, mecbur edecek bir yapı olması lazım. Bir gerekçe olması lazım.
İşte bazı hastalıkların ortaya çıkmasının tıbbı gelişmesine sebep olması da böyle bir şey.
Evet hocam, çünkü bazı hastalıklar var. Geliyor, nesilleri kırıyor. Yani mevcut tıp bilgisi bu hastalıkları tedavi etmek için, anlamak için yeterli olmuyor.
Ama tarihin belli dönemlerinde de böyle insanoğlunun tıp bilgisinin aciz kaldığı büyük hastalıklar, salgınlar olmuş. Orada niye çıkmadı?
Ya işte bu sadece bununla açıklanır diye söylemiyorum yani.
Yani tamamen
ama
bundan ibaret
tamam,
demek istemiyorsunuz.
Tamam, bundan ibaret değil. Yani bu türlü durumlar bir araya geliyor. Büyük bir etkenler kümesi var. Pek çok etken bir araya geliyor. İnsanlar başka türlü düşünmeye meylediyorlar. İlgi alanlarını değiştiriyorlar. Mesela diyelim ki alıyorlar değil mi İslam dünyası? İbn Sina'yı tercüme ediyorlar, İbn Rüşd'ü tercüme ediyorlar, Gazali'yi tercüme ediyorlar. Yani mesela biz henüz o dönemleri ortaya çıkaramadık. O konularla ilgili çalışma yapılamadı. Mesela müteahhir dönemde düşüncenin oraya nasıl gittiğini bilmiyoruz. Mesela Fahrettin Razi döneminde Avrupa'nın İslam dünyasında nasıl beslendiğini tam olarak bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki Avrupa 1500'den beri İslam dünyasından ve dünyanın geri kalanından üstün. Hayır, 1750'lere kadar Çin'den bile üstün değil. 1750'lere kadar yani.
Biz bu üstünlükten kastınız bilimsel gelişmeler anlamında mı, siyasi nüfuz?
Siyasi nüfuz anlamında, evet. Kültürel üstünlük anlamında. Sen evet, bilimsel gelişmelerin bir kısmına ulaşmışsın, onlar başka yerde yok ama onların siyasi ve içtimai hayatı şekillendirmeye başlaması, ne bileyim dünyanın geri kalanını, büyük dünyanın geri kalanındaki büyük devletleri hakimiyet altına almaya başlaması, onları etkilemeye başlaması çok sonra ortaya çıkıyor. Yani sadece siyasi üstünlük de değil ha, bilgi transfer olmaya da devam ediyor. Yani biz sadece diyelim ki mesele sadece çekim kanunu ya da elementlerin sayısını bilmekle ilgili bir şey değil ki. Hayatın her alanında bir yeni ayrıntı var. Bir yeni ayrıntı var. Çin'de eskiden beri çok ayrıntılı tezgahlar var hocam. Bilimsel de. Çin'de.
Tezgahtan kastınız ne?
Ya şöyle üretim tezgahları var. Tabii
şu teknik anda, anlamda, teknoloji teknik üretimi anlamında.
Evet, teknoloji üretimi anlamında. Devasa bir hacmi var. İslam dünyası da öyle yani. Bunlar hemen böyle bir anda orada bir görüş çıktı diye işlevsiz hale gelmiyorlar zaten. Bunların batıdaki o gelişmelerden etkilenmesi, yani batının bunları devre dışı bırakacak şekilde ilerlemeye başlaması 1750'lerden sonra fark edilen bir şey. Ortaya çıkan bir şey. O zamana kadar batı bile öyle değil. Dolayısıyla hani batıdaki gelişmeleri sadece kiliseyle irtibatlı olarak okumak bir idrak zaafı olabilir. Bu doğru değil yani.
Tamam hocam. Heh. Ama oradan transfer olduğu kesin.
Evet, oradan bakıp şimdi buna yönetiyoruz. Fakat şimdi buraya gelelim. Burada zaten öyle bir şey yok. Yani İslam dünyasında böyle bir durum yok zaten.
Bir baskı yok bir kere. Yani baskı düşünceyi, yok. Fikri, özgür iradeyi engelleyecek bir kurum yok bir kere hocam. Evet.
Hocam,
bu önemli bir şey değil mi? Kilise yok bir kere yani.
Kilise yok. İki, içtihat çok gelişmiş İslam dünyasında. Kimse kimseyi engelleyemiyor. Fıkıhta bile böyle. Bırakın felsefeyi. Yani içtihat içtihatı nakız etmiyor. Birisinin bir görüş söyleyip onunla ilgili bir felsefi ya da nazari inşa yapmasının önünde hiçbir engel yok. Eğer siyasileşmiyorsan kimse dokunamıyor sana.
Hocam bu da bir sebep olarak söylenebilir. Engel olmadığı için gelişmedi. Diğer taraftaki o engel, o tazik aksi istikamette bir patlamaya, önünün açılmasına vesile oldu da denebilir mi acaba? Yani şöyle, şu anda aklıma geldi.
Uçlarda dolaşmanın böyle neticeleri olabilir.
Hani mesela bunu şurada söylüyorlar yani. Hani o Hristiyanlık anlayışı cinselliği mesela çok reddeder. Çok dünyevi bir şey olarak kabul eder değil mi? İşte sonra ne oldu? O Hristiyanlığın boyundurluğundan kurtulan toplumlarda cinsel sapkınlıklar bir anda had safhaya ulaştı. Yani bir şey haddini aştı mı zıttına inkılap etmeye çok müsait. Katı olan her şey buharlaşıyor yani.
Ya hocam bu tespitlerin hepsi sorunlu ya Muhammed. Tabii ya. Bak sen mi söylüyorsun?
Hocam iki haftadır Hazreti İbrahim gibi put yıkıyorsunuz.
Yok ya bunlar tarihçilerin bildiği şeyler yazıyorlardı aslında. Bakma sen bizde genel kültür olmuyor Muhammed hocam. Sen mi söylüyorum? Ha. Adamlar bunları yazıyorlar, bunları çalışıyor. Biz onların yanında bilmiyoruz normalde yani. Gerçekten ha. Biz bu konuları bilmiyoruz adamların yanında. Normalde bunları yazıyorlar da. Nasıl oluyorsa ben anlamıyorum. Bu kadar adam çalıştığı halde, bir şey geliştiği halde genel kültüre dönüşmüyor. Şeye benziyor yani. Yani işte eski dönemde dünyanın düz olduğunu düşünüyorlardı. Sonra dünyanın yuvarlak olduğunu keşfettiler gibi bir lafa benziyor bu. Evet. Kimse dünyanın düz olduğunu düşünmüyor.
Ne diyorsunuz hocam?
Kimse düşünmüyor. Evet, dünyanın düz olduğunu iddia eden bir bilim adamı yok. Öyle birisi yok yani. Aristo'dan beri zaten yazdırılarak dünya yuvarlak diye kabul ediliyor. Yani
hocam bu var ya çok acayip bir ezber.
Yani evet, şimdi buna benzer çok ezberimiz var. Nereden çıkmış bu fikir?
Ama dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen adamı neler yaptılar?
Dünyanın dönmesiyle ilgili tartışma var. Yuvarlak olduğu ile ilgili değil. Yani dünya duruyor da bütün evren dünya etrafında mı dönüyor? Yoksa dünya da dönüyor mu? Tartışma bu. Dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili bir tartışma yok.
Yani önceki
adamlar şimdi haritaları yanlış okumuşlar bazı coğrafyacılar. Bunları dünyayı düz düşündüğünü zannetmişler.
Yani önceki fikre göre güneş bizim dünyanın etrafında dönüyor diye böyle yerleşmiş bir bilim yorumu yok muydu?
Var. Ama o dünya düz değil, yuvarlak.
Düzlükle ilgili değil.
Değil
yani.
Evet.
Yani o tamam, özel olarak onunla ilgili diyorsun.
Evet, özel düzlükle ilgili söylüyorum. Yani dünyanın dönmediğini düşünüyor Aristotelesçi bilim adamları. Onlar dünya sabit, dünya merkezde ve bütün
diğerleri etrafında
etraf, dönüyor. Zaten şöyle düşünüyorlar yani evreni. Yani şunu bir devasa küre gibi düşün. Ortasında bir nokta olarak dünya var. Bu bilgilerin hepsi de yanlış değil ha. Ama bizim galaksimizle ilgili bilgiler olduğu ortaya çıktı. Ya bilgilerin hepsi de yanlış olmuyor. Gözleme dayanıyor çünkü önemli kısmı.
Nasıl bizim galaksimizle ilgili?
Ya gözlüyorlar ya. Gözledikleri şeyler doğru. Bu gözlediği şeyler bizim ulaşabildiğimiz evren ya.
Anladım.
Bunun dışında modern dönemde bu ışıkla ve hızla ilgili bilgiler gelişince biz yani hiçbir şekilde ulaşma imkanımızın olmadığı nesneler hakkında bilgi edinmeye başladık yani. Onların yaydığı ışıkları kullanarak, değil mi? Böyle oldu yani. Eski dönemde öyle bir bilgi yok. Dolayısıyla şey değişiyor. Yani o bilgilerin bir kısmı sınırlı kalıyor. Demek o ki burada da yok öyle bir şey. Yani burada da öyle bir kurum yok zaten.
Tamam, ama oradan transfer edilmiş bir hazır yorum bu diyorsunuz burayı anlamak için.
Evet, yani oradaki anlayış buraya taşınıyor.
Peki hocam, benim asıl gelmek istediğim nokta şu. Tamam, dindar bilinç, bilim üretmeye, düşünce üretmeye genel olarak yani konsept olarak engel olmadığı vaka, tarihi gerçeklik söylüyor zaten. Ama şimdi dinin işte bu bilimsel gelişmelere, gelişmelerle keşfedilecek şeylere dair inanmamızı emreden bazı nasları da var. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِلَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ مِثَال.
Ben Arapça bilmiyorum, tercüme et hocam.
Hocam siz nasıl Arapça? Şöyle yani, hani ayet diyor ki, ben aslında iki tane örnek verdim. Buna evet. benzer ayetler var ya, evet. yani güneş aslında kendisine takdir edilen yörüngede gider.
Evet.
Ay, kamer işte قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, biz ona bir yol.
Ay menzilleri vardır.
Menzilleri evet. vardır. Şimdi bir adam bu ayetler gök bilimine dair bir şeyler söylüyor ve bu senin iman etmen gereken şeyler. Şimdi bir gök bilimci bilimsel çalışma yaparken o keşif sürecinde bu ayetlerin söylemiş olduğu şeylere zıt bir şey elde ettiğinde, bir bulguya ulaştığında ne yapacak? Yani dindar bilinç buna hani bilimsel şeye engeldir derken aslında bir anlamda bu kastediliyor.
Ya hocam,
yani dindar bilinç evet. bunu ayla ilgili, güneşle ilgili şey kanaatleri bellidir Kur'an'da. Daha fazlasını keşfetmez.
Ya onlar Kur'an-ı Kerim'de bu türlü şeylerin önemli bir kısmı. Bir iki tane ayet hariç bu türlü şeylerin önemli bir kısmı basit gözlemleri ifade eder. Yani güneşin...
Yanılabilirdi o zaman.
Yok yani şöyle yani ayın menzilleri olduğu meselesi çok açık yani. İnsanlar zaten biliyor, ay şekil değiştiriyor. Yani güneşin bir yerden bir yere intikal ettiği, döndüğü bilgisi kadim bir bilgi.
Hocam zaten ay ve güneşin yan yana evet. zikredilmesi de buradan bir gözlemi gösteren
evet,
bir şey.
Evet, onu gösteriyor. Evet.
Yoksa yani. Normalde evet. ay güneşle yan yana zikredilecek
evet, yani gördüğümüz bir şey yani.
Yani ikisini görüyoruz.
Evet,
çünkü.
Gördüğümüz bir şey. Bunlardan bahsediyor. Burada daha kritik olan şeyler var. Mesela اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
Mesela.
Evet yani bunlar bitişikte ayırdık. Bu türlü ayetler olduğu zaman tamam bunlarla ilgili
7 kat sema mesela.
Bunlarla ilgili en fazla bilgi sahibi olmadığını düşünüyor adam. Bilemiyoruz ya da vardığı bilgiyle yorumluyor bu. Dini yorumlama nasları yorumlama tekniğiyle ilgili bir durum bu. Yani akıl vahiy çatışması olduğu esnada değişik çözüm yolları var yani. Bunlardan bir tanesi diyelim ki vahiy bir dilde ifade edildiği için o dilin imkanlarını kullanarak meseleyi yorumlamak.
Ama şimdi bu bir kaçamak yani. Bu bir çözüm kaçamak. Arayışı için yapılmış bir şey. Aslında öyle demedi demek gibi bir şey. Yani aslında o ya yanlış yaptı biz, dememek için
hayır,
söylenmiş bir
şey. Hayır biz
bunu
böyle bu. İfade hocam başkasına baktığımızda mı böyle ifade ediyoruz? Yorumlayan insan onun kaçamak olduğunu düşünmüyor ki. Adam samimi Müslüman. Ayetin gerçekten bu anlamda anlaşılmasının yanlış olduğunu düşünüyor.
Hayır şöyle düşünün hocam. Yani bir adam aslında böyle bir yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir şeye tam aksi istikamette bilimsel bir gerçeğe ulaştığında.
Hocam işte öyle bir şey değil onu diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki bir sürü ayet dönemlerin bilimine göre yorumlanıyor zaten. Yani Aristotelesçi bilime göre yorumlandı mı bu?
Bu yorumlandı. Reddedemediği için yorumu devreye sokuyor. Yani
hayır reddedemediği
için. Hermenötik yapıyor.
Hayır reddedemediği için değil sadece. Bir dönemin bilimsel idraki, insanlar zihninde oluşan bilimsel idrak sadece nasları değil. Hayatın bütün unsurlarını yorumlamayı sağlıyor.
Hocam şuna geliyoruz yani. Nihayetinde burada bir adamın o konuyla ilgili bilgisini, fikrini oluşturan şey bilimsel keşifler. Ayetler ne olacak? Onu hallederiz, yorumlarız onu.
Ayetler ne olacak? Hallederiz, yorumlarız değil. Ayetlerin maksadı insanlara fizik dünya hakkında bilimsel açıklama vermek değil ki canım.
Ama bu arada vahyin kaynağını sorgulatmaya götürmez mi bu? Demek ki bu
hayır,
ayetler...
ayetlerin maksadı bu değil de. Bu değil maksadı. Ayetler tamam. sana fizik dünya hakkında sistemli bir açıklama
maksadı
mı veriyor?
Maksadı olmayabilir ama kaynağının şüpheli olmasını götürmez mi zihni? Yani bunlar Allah'ın ayetleri olsa vakayla çelişmez.
Vakayla çelişen varsa adam başka türlü yorumluyor işte. Niye
i̇şte bu yorum bir çıkış yolu gibi yani.
Hayır
hani,
bu şunu demek istiyorum.
İnancını yitirmemek
hocam,
için yorumluyor.
Hocam sen bunu modern vakayla karıştırma ya. Bu modern vaka değil. Klasik dönemde de böyle. Aynı ayet meşai bilim geleneği tarafından, kelamcılar tarafından ve mutasavvıflar tarafından birbirinden farklı şekilde yorumlanıyor. Bu dil kaideleri için bile geçerli. Kur'an-ı Kerim'in bir çekirdeği var.
Ya ayetlerin net anlamları yok mu hocam?
Hocam ayet... bunlar net anlamlı ayetler değiller ki söylediğin ayetler. Ne net anlamlısı? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا Net olabilir mi? Nereden bileceksin? Semavatın nasıl yaratıldığını mı gördün? Net değil bunlar. Böyle bir şey değil ki. Net ne olur? Allah'ın birliğini söyler. Cennetten haber verir, cehennemden haber verir, sorumluluğunu söyler. Bunlar müteşabih değildir, bunlar muhkem ayetlerdir. Ama bunun dışında Karan, bizim bilgi konumuz olmayan, herhangi bir şekilde ulaşamayacağımız, mesela asırlar içerisinde araştırmayla bilgi edebileceğimiz konulardaki ayetler nasıl net olsun zaten? Onlar dönemlerin bilgisine göre farklı şekilde yorumlanırlar. Hı hı. Bu modern bir vaka değil. Bu çok karıştırılır. Ya
zaten modern bir vaka olmaması beni biraz destekliyor.
Evet. Yok seni
tarihte de aynısı olmuş.
Tarihte de aynısı oluyor yani. Modern vaka değil. Müteşabih ayetler var zaten. Müteşabihin alanını geniş tutan alimler var ya. Aha. Bunlar yani bunlar senin idrakine göre anlaşılıyor.
O zaman biri şunu diyemez mi? Ya siz gök cisimlerini gözlemlemeniz sonucunda bir şeye ulaştınız. Sonra döndünüz hop bu konuyla ilgili ayetleri yorumlayarak değiştirdiniz. O zaman oruç, namaz, diğer mevzularla ilgili de aslında sosyolojik bir analizle bunların işte artık ne bileyim misal veriyorum modern dünyada böyle işte plazaların olduğu bir şehirde 5 vakit namazın da çok aslında yeri yok. O zaman dönelim bunu değiştirelim. Yani bu sefer evet. Ayetler bir şey söylemiyor.
Evet.
İstediğini
evet.
Söyletebildiğin bir şeye dönüşüyor.
Yok hocam icma
buharlaşıyor anlam.
Doğru söylüyorsun. Klasik dönemde de tartıştılar bunu. Mesela Razi Mahsul'de uzun uzun bu konuyu tartışıyor. Hatta dilin rivayeti. Tabii bu klasik dönemde de var. İcma olmasa haklıydın. Tabii bunun önünü kesecek şey icma. Müslümanlar icması. Müslümanlar icma ediyorlar. Mesela diyelim ki ya salat kelimesini bir sürü şekilde yorumlayabiliriz değil mi? Normalde yorumlayabiliriz. Nereden çıktı bu namaz anlamına geldiği yani? Diyorlar ki burada tevatür ve icma var. Mesela Kur'an-ı Kerim'den birisi bir tane Allah değil de 3 tane Allah çıkarabilir mi? Eğer dile kalsaydı çıkarabilirdi ha. Tabii.
Yani sadece yani tarihte bunu bir çıkış yolu bulmuşlar bu
tabii
soruna.
Tabii ya bunun bir şeyi var. Bunun bir sistemini oturtmuşlar yani. Yani bir kimse zahiri iptal etmeden yorum yapmalı diye bir kural geliştirmişler. Müslümanların tevatürle bildiği ve icma ettiği şeyler aksine yorumlanamaz diye kural geliştirmişler. Bak yorumdaki tevatür değişiyor hocam. Yorumdaki tevatür. Mesela diyelim ki Müslümanlar başlangıçta alemin yoktan yaratıldığı üzerine dini düşün, Müslümanlar değil, şer'i bilimler icma etmişler. Yoktan yaratıldı. Bak sudur düşüncesi yoktan yaratmayı kabul etmiyor malum.
Tabii.
Cenab-ı Hakk'ın varlığından sudur ederek tabii. Oldu alem diyor.
Sonra füyüz düşünüyor.
İbn-i Arabi ile birlikte işte Razi sonrası bazı kelamcıların tartışmalarıyla birlikte ya sudur da muhtemel bir tevhid ve yaratılış yorumu olarak girmiş sisteme.
İşte hocam buraya kadar bile evet, artık yorum değiştirilebiliyorsa. Tabii,
yorum hareketli bir şey.
Ya orada niye icmayı işletmiyorlar?
Burada çünkü başlangıçtaki icmanın nazari meselelere taşınmasının uygun olmadığına karar vermişler. Mesela mezhebe fin nazariyat ilkesi çıkmış. Nazariyatta böyle bir şey olmuyor. Bu ameli bir şey değil yani. Temel akidelerle ilgili bir durum da değil. Akideler çekirdeği oluşturuyor. Dış bir katmanı var. Bu akidelerin yorumları. Zaten aynı akidenin, tevhid diye bir akide var değil mi? Allah'ın birliği, zatı sıfatlarının fiillerinde birliği. Hocam vahdeti vücut bir tevhid yorumu. Kelam, Mutezile kelamı bir tevhid yorumu. Eş'ari Maturidi kelamı birer tevhid yorumu. Şii kelamı bir tevhid yorumu. Meşşai felsefe, İşraki felsefe. Bunlar muhtelif tevhid yorumları Müslümanların çıkardı. Bak tevhid aynı. Hepsi Allah'ın bir olduğunu söylüyor. Allah'ın zatında, sıfatlarında ve faalinde bir olduğunu söylüyor. Hepsi aynı. Ama yorumları değişiyor. Bir de bu yorumları destekleyen üçüncü bir katman var hocam. Bak bu yorumlar değişebiliyor. Üçüncü bir katman var. Üçüncü katman bu yorumların delilleri. O şekilde. Bu yorumların delilleri de değişiyor. Yani şimdi mesela biz henüz büyük yorumcular çıkarmadığımız için modern dönemde. Bunlar bize İslam'ın kendisi gibi görünüyor. Mesela adam okuyor. Bakırlani'yi, Cüveyni'yi örnek veriyorum.
Mutlaklaştırıyor
yani. Mutlak. Hayır kardeşim. Allah alemin için Bakırlani düşündüğü gibi tam olarak yaratmış olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Senin gibi anlamaya çalışan bir insan. Herhangi bir insanın Allah'ın bilgisini tüketmesi mümkün mü?
Mümkün mü hocam?
Böyle bir şey olabilir mi?
İnsanın zihni
daha ileri gider.
La tudrikuhu
lebsar. Evet, daha ileri giderim. Herhangi bir toplumun ve geleneğin ilahi maksadı tüketmiş olması mümkün mü?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Bundan çıkan netice şu. Bak çıkan netice belli. İslam'ın bütün kabiliyetleri klasik dönemde çıkmış olamaz kardeşim.
Sonraki dönemlerde yeni yorumlar keşfedilecektir.
Tabii böyle bir şey olamaz.
Eğer bu İslam, yani.
Tabii bu İslam hak dinse, Hazreti Peygamber hak peygamberse bu elimizdeki Kur'an'ın da sünnetin de bütün kabiliyetleri Müslümanları şimdiye kadarki bilgi ve uygulamalarla tüketilmiş olamaz. Böyle bir şey mümkün değil.
Ama bir sabitesi de olacak. Ona da icma diyorsunuz işte.
Tabii hocam, icma ettiğimiz akide ve uygulamalarda sabite var. Yani namazın ne olduğu belli, orucun ne olduğu belli, zekatın ne olduğu belli.
Ama işte bu sabitenin sınırları ne? Sudur teorisi bile buraya girebilmiş yani.
Yok, sudur teorisi sabitenin yorumu hocam. Bak, zekatın ne olduğu belli ama zekatın yorumunda farklılaşıyoruz. Bak, haccın ne olduğu belli ama haccın ahkamı da farklılaşıyoruz.
Yaratılış çok net naslarla sabit ki o yoruma gelecek bir şey değil ki.
Tamam, Allah nasıl yarattı? Yoktan mı yarattı?
Yoktan yarattı.
Bir tane ayet söyle.
Bedi'u semavati vel arz.
Bedi, benzersiz yapmak demek.
Daha sıfırdan yaratmak demek.
Sıfırdan yaratmak 3. 2. yüzyılda ortaya çıkan bir anlam. Benzersiz yapmak demek ya. Yoktan yaratma diye bir tecrübe yok ki insanda.
Tamam hocam, yoktan yaratma yok mu ayette?
Ya şöyle yani.
Yani yoruma müsait diyorsunuz. Yani.
Evet evet ya, bu ama Allah yarattı, bunda bir sorun yok.
Peki ahirete inanç, iman, filozoflar ahirete inanç. Yani Gazali'nin suçlaması var ya.
Evet.
Mesela İbn Sina hem dindar bir insan.
Evet.
Hem de Gazali'ye göre ahirete cismani haşre inanmayan bir insan.
Cismani haşir sonralarda bir yorum meselesi. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum cismani haşir reddetmenin.
Tamam.
Ama bir yorum
meselesi. Ama o da mı yoruma gelebilecek bir şey yani?
Evet, geldi.
Gelir mi yani?
Geldi. Gazali Mizanül Amel'de Sufilerin cismani haşri kabul etmediğini söylüyor.
Hocam şurada da El Fusul Fil Esile Vel Ecibbede.
Evet.
Burada da mesela cismani haşri reddettiğini ima eden şeyler var.
Var yani. Kendi öyle düşünmüş de olabilir yani.
O zaman sabiteler bayağı sınırlı.
Hocam sabiteler sınırsız olur mu zaten dinde? Böyle bir şey olabilir mi? Sabiteler tabii ki sınırlı. Akide ile ilgili sabiteler var. Uygulama ile ilgili sabiteler var. Ve Müslümanlar daima bu sabiteleri dönemlerin şartlarına göre yorumlarlar. Hmm. Bunda bir sorun yok zaten. Ha, buradan şuraya gireceğiz. Konumuzu unutmayalım.
Hocam sizin aklınızı seviyorum.
Ya. Allah razı olsun.
Çok rahatsınız.
Ya, konumuzu unutmayalım. Konumuz şu. Bu sabitelerle kurulan irtibat bizim bu dünyayı anlamamızı, içinde bulunduğumuz şartları yorumlamamızı ve daha iyi şartlarda daha üstün bir bilimsel idrake,
evet,
ulaşma çabamızı engeller mi?
Engellemez. Onu konuştuk zaten.
Engellemedi. Engeller diyen kim biliyor musun?
Biri de söylemeyeyim hocam.
Yok, şunu söyleyeceğim. Birisi değil de bir sürü insan söyledi bunu son yüzyılda. Engeller diyenler kendi zihinlerini tarihe yansıtan insanlar.
Anladım.
İçinde bulunduğumuz dünyayı idrak etmekten, Kur'an teorileri, dönüştüren düşünceleri, siyasi rejimleri, ötekini, berekini, bunları doğru dürüst anlamaktan, yorumlamaktan ve İslam tarihinde bu doğrultuda anlama çabasından aciz insanlar. Bunu yapmıyorlar. Bu çok büyük bir zahmet çünkü.
Anladım hocam.
Bu çok büyük kolaycılık yani. Dindar bilinç bunu engelledi diyelim. Dindarlık bunları. Bu çok büyük bir kolaycılık.
Tabii.
Yani zahmetsiz bir şey.
Aynen öyle.
Yok zaten dindarlıkla bu bağdaşmaz. Hayır çok... yani senin dindarlığınla bağdaşmıyor olabilir. Dindarlığın arzarı olabilir bak.
Hoca en önemli tarafı şu. Tarihi vaka öyle olmadığını gösteriyor yani.
Tabii tarihi vaka öyle değil. Yani Müslümanlar klasik dönemde böyle değillerdi.
Yani,
yıkılıncaya kadar, bak şimdi o güçlü sistem yıkılıncaya kadar da böyle olmadılar.
Yani, bir program yapmıştık yani, Emevi İslam'ı diyorlar. Ya şunu düşünmüyor adam. Ya senin o söylemiş olduğun şey 1350 yıla tekabül ediyor. Sen ne söylediğinin farkında mısın yani?
Evet.
Yani? Hocam çok teşekkür ederiz. Biraz vakti de geçirdik. Allah razı olsun.
Eyvallah.
Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.